Ayrım 36, sayfa 528. 4. J. Quincy'nin müzik dersinde gösterdiği müzikal yeteneklerim ve şarkı sözlerini kolayca ezberleme diğer öğrencilerin arasında hemen göze çarpıyordu. Tam da Kadınların Kurtuluş Marşı'ndaki "En dibindeydik ah, en dibinde" dizesini söylerken annem elinde beyaz bir havluya sardığı içi keçi sütü dolu olan biberonla ahşap pencerenin dışından alçak sesle şöyle seslenip duruyordu. "Yintong, hadi gel de sütünü iç. Yintong, hadi gel de sütünü iç." Annemin çığlığı ve keçi sütünün kokusunu dikkatimi ciddi şekilde dağıttı ama ders bitmeye yakınken sınıftakilerin içinde Kadınların Kurtuluş Marşı'nı tam ve doğru olarak söyleyebilen bir tek bendim. Sınıfta 40 öğrenci olmasına rağmen J. Quincy'nin övgüsünü alan da tek bendim. Adımı sordu ve beni tekrar ayağa kaldırarak Kadınların Kurtuluş Marşı'nı bir kez daha okuttu. J. Quincy dersin bittiğini daha yeni yeni söylemişti ki annem biberonu pencereden içeriye uzattı. Biraz tereddüt ettim almakta. Annem hemen şunu söyledi. "Oğlum, hadi hemen iç sütünü. Anam bu kadar başarılı olmanla gurur duyuyor." Sınıftan kıs kıs gülme sesleri yükseldi. "Alsana şunu oğlum, bunda utanacak ne var?" dedi annem. J. Quincy ferahlatıcı bir diş macunu kokusu savurarak yanımdan geçti. Pencerenin önüne gidip sopasına dayanarak dost canlısı bir sesle. "Teyzeciğim, demek siz geldiniz. Bir daha dersteyken sakın gelip de dersi bölmeyin," dedi. J. Quincy'nin ses tonu annemi bir an tereddüte düşürdü. Bakışlarını sınıfın içine çevirip saygılı bir tonda. "Öğretmen hanım, bu benim tek oğlum. Küçüklükten beri böyle süt dışında hiçbir şeyi ağzına koymuyor. Küçükken ben emzirirdim, şimdi keçi sütü içiyor. Keçi sabah çok süt vermedi. Oğlan karnını doyuramamıştı. Günü çıkarsın diye bunu..." diye bir solukta konuştu annem. J. Quincy gülümsedi. Gözlerini bana dikip, "Alsana sütünü. Ananı bütün gün orada mı tutacaksın?" dedi. Yüzüm kızararak sütü aldım. J. Quincy anneme, "Böyle şey olur muymuş canım? Yemek de yedirmeli çocuğa. İleride büyük üniversiteye giderken peşinde bir de keçi mi sürükleyecek?" dedi. Muhtemelen gözünün önünde sırık gibi bir üniversite öğrencisinin peşinde keçisiyle sınıfa girdiği canlanmıştı. Gülmeye başladı ama gülüşünde hiçbir kötülük yoktu. Öyle kendiliğinden bir gülüştü bu. "Kaç yaşında?" diye sordu annem. "13 yaşında tavşan yılında doğdu," diye cevapladı. "Ben de çok endişeliyim. Ne zaman bir şey yese hemen kusuyor, karnı ağrımaya başlıyor. Ağrıdan boncuk boncuk terliyor, öylesiye korkuyorum." Çok mutsuz bir sesle, "Tamam ana, artık konuşma ana, sütü içmeyeceğim ana," dedim. Sütü pencereden ona geri uzattım. J. Quincy kulağımı çekip, "Öğrenci Şangan, böyle davranmamalısın. Yavaş yavaş bu alışkanlığını bırakacaksın ama şimdilik sütünü iç bakalım," dedi. Sınıfa doğru döndüm ve karanlıkta parlayan gözlerini görünce çok utandım. J. Quincy, "Bunu iyice belleyin. Kimsenin zayıf noktasıyla dalga geçmemelisiniz," deyip sınıftan dışarıya çıktı. Yüzümü duvara dönüp çok hızlı bir şekilde sütümü içtim. Biberonu anneme verirken, "Ana, bir daha buraya sakın gelme," dedim. Her zaman hır çıkaran Wu Yunyu ve Ting Jingu nedense teneffüste sus pus sıralarında oturuyorlardı. Şişman Fang Shushai kemerini çıkarıp masanın üzerine çıktı. Kemeri kirişlerden birine geçirip bize asılmış birinin taklidini sahneledi. Dul bir kadının tiz sesiyle ağlayıp şöyle sızlandı. "İkinci köpek, ikinci köpek, çok zalimsin. Bunu nasıl yapabildin? Kolların iki yana sarkmış yaralana dönüyorsun. Şu küçük karını her gece yalnız uyumaya terk ediyorsun. İçimde kalbimi kemiren bir kurtçuk var. Kendimi asıp seninle Sarıdere'de buluşmaktan başka bir şansım kalmadı." Ağladı, sızladı. O küçük bir domuzu andıran şişko yüzünde gerçekten de gözyaşları belirdi. Bunu da akmaya başladı. Gözyaşları ve sümüğü ağzının her tarafını kapladı. Artık yaşayamam diye uluyup parmak uçlarında yükseldi. Başını kemeriyle attığı düğme geçirdi. İki eliyle düğme tutunup öne doğru eğilerek zıpladı. Zıplarken "artık yaşayamam" diye haykırdı. Ardından "yeterince yaşadım" diyerek tekrar zıpladı. Sınıf birden tuhaf kahkahalara boğuldu. Öfkesini hala dindirememiş olan Wu Yu'yu iki elini sırasının üzerine dayayıp çifte atan bir at gibi hızla ayağa kalktı. Şişman Fang Shushai ayakları altındaki masaya bir tekme atıp çocuğu havada öyle asılı bıraktı. Fang Shushai keskin bir çığlık attı. İki eliyle kemere sıkıca yapıştı. O iki kısa ve tombul bacağı havada titredi. Tekmeler savurdu. Her geçen saniye tekmeleri daha da yavaşladı. Yüzü morardı. Ağzından köpükler çıkmaya başladı. Ölüyormuş gibi tuhaf sesler çıkardı. Yaşı küçük bir öğrenci öldü diye korku dolu çığlıklar atıp sınıfın dışına koşturdu. Avluda koşturan ayaklar bağırmaya devam ediyordu. "Öldü. Fang Shushai kendini astı." Fang Shushai'nin kolları gevşekçe iki yana sarktı. Çarpık bacakları artık havayı tekmelemiyordu. Şişman vücudu birden uzadı. Pantolon ağından yılan gibi bir osuruk süzüldü. Öğrenciler avluda amaçsızca koştururken müzik öğretmeni Ji Quinzi ve henüz adlarını ve ne öğretmen olduklarını bilmediğim birkaç erkek öğretmen öğretmenler odasından koşturarak çıktı. Kim öldü, kim öldü diye bağırışarak sınıfa doğru koşuyorlardı. Okul inşaatından kalan hala temizlenmemiş artıklar ayakları altında ezildi. Öğretmenlerin önlerinde koşan bir grup heyecanlı ve korkmuş öğrenci sık sık arkalarına dönüp baktıklarından dolayı tuğla parçalarına takılıp tökezliyordu. J. Quincy dişi bir geyik gibi çevik hareketlerle zıplayıp birkaç saniye içinde sınıfa daldı. Gün ışığının pırıl pırıl parladığı avluda birdenbire karanlık sınıfa girince yüzünde şaşkın bir ifade oluştu. "Nerede o?" diye bağırdı. Fang Shusai kurban edilmiş. Bir domuz gibi yerde boylu boyunca uzanıyordu. O siyah kumaş kemeri iki parçaya bölünmüştü. J. Quincy Fang Shusai'nin yanına diz çöküp onun kolundan tutarak çocuğu sırt üstü yatırdı. Onun kaşlarını çattığını ve dudaklarını büzüp burnunu kapamaya çalıştığını gördüm. Fang Shusai leş gibi kokuyordu. J. Quincy parmağını çocuğun burnunun altına koydu bir süre. Ardında iki parmağıyla çocuğun burnunun ve ağzının ortasını sıktı. Öğretmenin yüzünde sert bir ifade belirdi. Tam bu sırada Fang Shusai kolunu kaldırıp onun elini tutuverdi. Öğretmen kaşlarını çatıp ayağa kalktı. Fang Shusai'ye bir tekme atıp ayağa kalk diye söylendi. Masayı kim devirdi diye sordu öfkeyle kürsüde dikilirken. Ben görmedim, ben görmedim, ben de görmedim. Öyleyse kim gördü? Ya da şöyle sorayım, masayı kim devirdi? Hayatında bir kere bile olsa kahramanlık yapmaya cesareti yok mu, yoksa masayı devirenin? Bütün sınıf ölü gibi başlarını öne eğdi. Fang Shusai kuş gibi ciyaklıyordu. Kapa çeneni diye bağırdı öğretmen masaya vurup. Ölmek istiyorsan bu çok kolay. Biraz bekle, birazdan sana birkaç numara öğreteceğim. İçinizde kimsenin masayı kimin devirdiğini görmediğine inanmıyorum. Shangguan Jintong, sen dürüst bir çocuksun. Söyle bakalım kim yaptı bunu? Başımı daha da öne eğdim. Başını kaldır da yüzüme bak dedi. Korktuğunu biliyorum ama sözüm söz. Ben varken korkmana gerek yok. Başımı kaldırdım, onun o devrimci yüzündeki güzelim gözlerine baktım. O ferah diş macunu kokusu beni benden aldı. Birden ağır bir sonbahar rüzgarının içine daldığımı hissettim. Sen de kötü insanları ve kötü şeyleri açığa vuracak cesaretin olduğunu biliyorum. Yeni Çin gençliği için gerekli bir özelliktir bu, dedi. Çok net bir tavırla. Başımı yavaş yavaş sol tarafa çevirirken, Bun Yun Yun'un tehditkar bakışlarıyla karşılaşınca başımı yeniden bu kez daha da derine gömdü. Bun Yun Yu, ayağa kalk, dedi öğretmen sakin bir tonda. Ben yapmadım, diye bağırdı Bun Yun Yu. Öğretmen hafiften tebessüm ederek, ''Niye böyle gerginsin, niye birden savunmaya geçtin?'' diye sordu. ''Yine de ben yapmadım.'' dedi Bun Yun Yu. Parmağıyla sıranın üzerine vururken alçak sesle. ''Öğretmen, Bun Yun Yu, erkek adam yaptıklarının sorumluluğunu alır.'' dedi. Bun Yun Yu parmağıyla sırayı vurmayı bırakıp yavaşça başını kaldırdı. Yüzünde giderek başlayan bir ifade belirdi. Öndeki kitabı yere fırlattı, mavi bir beze sarılmış olan arduvaz tahtasını ve arduvaz kalemini koltuk altına sıkıştırıp küçümseyen bir tavırla. Masayı ben devirdiysem ne olmuş ki? Bu lanet okulda daha fazla takılmayacağım. Buraya gelmek bile istememiştim zaten. Sizin zorunuzla geldim. Küstah bir şekilde kapının ağzına doğru yürümeye başladı. Boyu ne kadar da uzundu. Kemikleri de çok gelişmişti. Bu haliyle kaba ve mantıksız bir erkeğin mükemmel bir örneğini sergiliyordu. J. Quincy kapının ağzına dikilip onun önünü kesti. Çekil önümden diye bağırdı. Ne yaptığımı sanıyorsun sen? J. Quincy o tatlı gülümsemesiyle ''Senin gibi serseri bir hırsıza bir ders vereceğim.'' diyerek sağ bacağıyla Bun Yun Yu'nun dizine bir uçan tekme attı. ''Eğer bir kötülük yaparsan.'' dedi. Bun Yun Yu o sırada bir amanın koyu verip yere diz çöktü. ''Cezasını da ödemem gerek.'' ''Cezasını da ödemen gerek.'' Bun Yun Yu koltuk altındaki arduvaz tahtasını Ji Quinzi'ye fırlattı. Tahta kadının göğsüne isabet etti. Ji Quinzi ağrıyan memelerini tuttu inleyerek. Bun Yun Yu ayağa kalkıp korkusunu bastırmaya çalışan bir sesle. Senden korktuğumu mu sandın? Biz üç kuşaktır çiftçilik yaparız. Bizim ailedeki herkes, teyzelerim, amcalarım, yeğenlerim, fakir birer çiftçidir. Anam beni yol kenarında yiyecek dilenirken doğurmuş dedi. Ji Quinzi memelerini ovuştururken senin gibi uyuz bir köpeğin ellerimi kirletmesini hiç istemiyorum dedi. Ardından ellerini çaprazlayıp parmaklarını kütletip bırak üç kuşaktır çiftçilik yapmanızı, 30 kuşakta çiftçilik yapıyor olsanız dahi sana dersini vereceğim. Birden Bun Yun Yu'nun yanağına şimşek gibi bir yumruk çaktı. Bun Yun Yu tuhaf bir çığlık attı. Vücudu istemsiz bir harekette sendeledi. İkinci ağır yumruk kaburgalarına indi. Hemen ardından ayak bileğine bir tekme savruldu. bonyonunu yere düşünce bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Jill Quincy onu boynundan yakaladığı gibi ayağa kaldırdı. Onun o çirkin yüzüne gülümseyip bonyonuyu hafiften yere doğru yatırdı. Dizini onun karnına geçirdi. Ardından onu elinin tersiyle itip yerdeki çürümüş kırık tuğla yığınlarının üzerine sırtüstü seriverdi. İşte bu vesileyle diye açıklama yaptı Jill Quincy. Okuldan kovuldum. 5. Ellerinde dut ağacı dallarından yay gibi birer sopa ile köyden okula giden küçük patikada yolumu kestiler. Güneşin eğik ışınları yüzlerinde bal mumu gibi sarı sarı parlıyordu. Bun Yunyu'nun piton derisi şapkası ve yarısı şişmiş yüzü, Guo Kuyşengin'si sinsi gözleri, Ding Xingu'nun mantar gibi kulakları ve köyde şeytanlığıyla nam salmış Wei Yang Jio'nun kara dişleri, güneşin nazik sıcaklığı az önce saydığım bu şeylerin üzerine vururken onları bir başka parlatıyordu. Patikanın her iki tarafında da içinden kirli sular akan birer hendek vardı. Hendeklerin içinde tüyleri birbirine girmiş birkaç ördek vakvaklıyordu. Patikanın eğimli kenarından geçip onların arkasından dolanmaya çalışsam da Wei Yang Jio nadalıyla yolumu kesti. ''Ne yapmaya çalışıyorsun?'' diye sordum çekinerek. ''Ne mi yapıyorum?'' ''Seni küçük piç'' dedi. Gözlerin akı pervane gibi yuvalarından sıçrarken, kızıl saçlı bir yabancı şeytanın arkasında bıraktığı küçük piçe bugün bir güzel dersini vereceğiz. ''Ben sizlere bir şey yapmadım ki'' diye karşı çıktım söylediğine. Won Yunyu elindeki sopayla kıçıma vurdu. Kıçımın üzerinde yakan bir ağrı hissettim. Dört sopa bir olmuş boynuma, sırtıma, kıçıma ve bacaklarıma vuruyordu. Yüksek sesle salya sümük ağlamaya başladım. Wei Yang Jio kemik saplı bir bıçak çıkarıp burnumun dibine sallarken ''Kapa çeneni, bir daha bağırsan dilini keser, gözlerini oya ve burnunu dilimlerim.'' dedi. Güneşin soğuk ışıkları bıçağın üzerinde yürüyünce korkudan ağzımı sımsıkı kapattım. Karnıma diz attıklarında kıçım havaya dikildi. Sopalarıyla kalçalarıma vurdular. Bir kuzuya saldırıp onu ormanın derinliklerine sürükleyen dört kurt gibi üzerime çullandılar. Patikanın iki tarafında bulunan hendeklerin içindeki su sessizce akıyordu. Suda baloncuklar patlarken etrafa yayılan leş kokusu alacakaranlık çökerken daha da keskinleşti. Birkaç kez başımı çevirip ''Ağa beylerim bırakın beni'' diye yalvardım. Ama yakarışıma aldığım cevap daha da sert darbeler oldu. Ne zaman ağzımı açıp bağırsam Wei Yang Jio'nun tehditleriyle karşılaşıyordum. En iyisi hiç ses çıkartmadan beni dövmelerine katlanmak ve beni nereye götürmek istiyorlarsa oraya gitmekti. Hasattan artmış kuru saplardan yapılmış bir köprüyü geçtikten sonra önümüzde Hint yağı bitkileriyle kaplı yemyeşli bir alana geldik. Orada durmamı söylediler. Kıçım çoktan ıslanmıştı. Kan mıydı yoksa altıma mı işemiştim bilmiyorum. Önümde sıraya geçtiklerinde güneşin kan kırmızısı ışınları vücutlarına vuruyordu. Dut dallarının uçları beni dövmekten aşılmış koyu bir yeşilliğe bürünmüştü. Hint yağı bitkilerin etli ve geniş yaprakları yelpaze gibi açılmıştı. Yaprakların üzerindeki şişman çekirgeler üzgün bir ötüş tutturmuşlardı. Hint yağı bitkilerinin baharatlı kokusu gözlerimi yakıp beni sıcak gözyaşlarına boğdu. Wei Yang Jio, Bun Yuyu'ya yaltaklanarak ''Abi sen söyle bu ufaklıkla ne yapalım?'' dedi. Bun Yuyu şişmiş yanağını ovuşturarak ''Bence burada işi bitirelim.'' diye mırıldandı. ''Hayır olmaz.'' dedi. Guo Kunsheng, eniştesi kaymakam yardımcısı, ablası da subay. ''Onu öldürsek bizi de sağ bırakmazlar.'' Wei Yang Jio, öldürelim ölüsünü de sürükleyerek Mo nehrine atarız. Birkaç gün içinde Japon denizinde kaplumbağalara yem olur. Kimsenin ruhu bile duymaz dedi. Ding Jingyo, onu öldüreceksiniz ben bu işte yokum. Onun bir sürü insanı katletmiş olan eniştesi Simoku her an geri dönebilir. Bu küçük piçi öldürürsek Simoku hepimizin soyunu kökünden kazır dedi. Onlar benim geleceğimi ve kaderimi tartışa dursun, ben de kenarda önemsiz bir dinleyici gibi onları dinliyordum. Hiç korkmuyordum artık ve kaçmayı bile düşünmedim. Ağır bir sarhoşluk içinde yüzüyordum sanki. Hatta bu süreden faydalanıp uzaklardaki manzaranın tadını çıkarıyordum. Güneydoğu'ya bakınca bir kan denizini andıran çayırları ve altın sarısına bürünmüş vatan öküz sıra dağlarını gördüm. Tam güneyimde ise uçsuz bucaksız koyu yeşil bitkiler uzanıyordu. Doğuya ejderha gibi kıvrılan Mo Nehri ve setleri uzun başakların arkasında kaybolup kısaların ardında tekrar görünüyordu. Kağıt parçalarını andıran beyaz bir kuş sürüsü nehrin göremediğim kısımlarının üzerinde süzülüyordu. Geçmişte yaşanmış olan olaylar perde perde zihnimin derinliklerinde canlanmaya başladı. Birden kendimi bu dünya üzerinde 100 yıl yaşamış gibi hissettim. ''Hadi öldürün beni, öldürsenize yeteri kadar yaşadım.'' Gözleri şaşkınlıkla parladı. Önce birbirlerini süzdüler, ardından hep birlikte bana baktılar. Dediklerimi duymuş da anlamamış gibi bakıyorlardı. hadi öldürsenize beni diye bağırdım kararlı bir sesle ağlamaya başlamadan önce. Gözlerimden boşanan yapışkan gözyaşları ağzıma girdi. Balık kanı gibi tuzluydular. Onları beni öldürmelerine teşvik etmem onları çok tuhaf ve çok zor bir duruma sokmuştu. Yine birbirlerini süzüp gözleriyle anlaşmaya çalıştılar. Şansımı biraz daha yoklayarak çıtayı iyice yükselttim. Beyler, yalvarırım size. Hadi işimi bitirin. Beni nasıl öldüreceğiniz umurumda bile değil. Yeter ki hızlı olsun. Çok acı çektirmeyin ne olur. Seni öldürmeye cesaret edemeyeceğimizi mi düşünüyorsun yoksa? Dedi Wun Yunyu. O kalın ve sert parmaklarıyla çenemi tutup gözlerimin içine bakarak. Hayır, cesaretiniz var. Bundan eminim. Sizden tek isteğim canımı çok yakmadan hızlı bir şekilde beni öldürmeniz diye karşılık verdim. Wun Yunyu, arkadaşlar bugün bu bacaksız tarafından çok zor bir duruma düşürüldük. Üzerimize yapıştı kaldı. Artık onu öldürmezsek olmaz. Başladığımız işi ne olursa olsun bitirmeliyiz. Hadi istediğini verelim ona dedi. Gua Kunshan, öylesi sen öldür onu. Ben bu işe karışmam dedi. Seni velet. Şimdi de isyankar mı oldun diye çıkıştı Wu Yunyu. Gua'nın kolunu kıvırıp hızla sallarken biz dördümüz bir ipin üzerindeki dört çekirgeyiz. Kimse aşağıya atlamayı düşünmesin ipten. Eğer kaçarsan Wangların geri zekalı kızına yaptıklarını herkese anlatırım. Bey Yang Jiyo, ağabeylerim, tamam kavga çıkarmayın. Alt tarafı şu velide öldürmekten bahsetmiyor muyuz biz? Gerçeği bilmek isterseniz söyleyeyim size. Küçük taş köprünün oradaki yaşlı kadını ben öldürdüm. O kadınla bir alıp veremediğim yoktu. Sadece bıçağımın keskinliğini denemek istemiştim. İlk başlarda birini öldürmenin çok zor bir şey olduğunu düşünürdüm ama aslında çok kolay bir şeymiş. Bu elimdeki bıçağı kadının zayıf kaburgalarına şöyle bir sapladım ki sormayın. Sanki yumuşak bir tofuyu kesiyordum. Pıt diye giriverdi. Hatta bıçağın sapı bile girdi içeri. Bıçağı çıkardığım gibi öldü kadın. İnlemedi bile dedi. Sonra bıçağını pantolonuna sürterek beni izleyin dedi. Bıçağı karnıma doğru doğrultup itiverdi. Tatlı bir mutlulukla gözlerimi kapadım. Yeşil bir kanın karnımdan dışarı fışkırdığını görür gibi oldum. Kan onların yüzlerine fışkırıyordu. Hemen suyun yanına koşturup ellerini ve yüzlerini yıkamaya gittiler. Suyun üzerinde koyu kırmızı, şeffaf ve yapışkan bir tabaka vardı. Su yüzlerindeki kanı yıkayacağına yüzlerini eskisinden de kirli bir hale soktu. Kanın fışkırmasını takiben bağırsaklarım da hızla uçmaya başladı. Çayırların üzerinden hendiğin içine dalıp akıntıyla birlikte aşağı doğru süzüldüler. Ardından annem salya sümük ağlayarak suyun içine daldı. Bağırsaklarımı alıp tel tel kollarına doladı. Bağırsaklarımı kollarına dolayarak yanıma kadar geldi. Bağırsaklarımın ağırlığından nefes nefese kalmış olan annem üzgün bir ifadeyle yüzüme baktı. Oğlum ne oldu sana böyle? Ana öldürdüler beni. Annemin gözyaşları patır patır yüzüme dökülmeye başladı. Annem yere diz çöküp bağırsaklarımı tel tel karnıma sokuşturmaya başladı. Karnım hiç de dürüst davranmadı. İçine daha yeni tıkılmış bağırsaklar hemen dışarıya fırlıyordu. Annem öfkeyle ağlayarak en sonunda bağırsaklarımın hepsini karnıma koymayı başardı. Ardından saçından çıkardığı bir iğne ve iplikte sanki bir ceketin söküğünü dikermiş gibi karnımı dikmeye başladı. Karnımda öyle kötü bir ağrı hissettim ki birden kendimi gözlerimi kocaman açmış bir halde yakaladım. Şimdiye kadar gördüğüm her şey meğer bir sanrıymış. Aslında olaylar şöyle gelişmişti. Beni tekmeleyip yere düşürdükten sonra hepsi kırmızı fideleri andıran cinsel organlarını çıkarıp yüzüme işediler. Üzerinde uzandığım zemin ıpıslak bir şekilde etrafımda dönenirken kendimi suya dalmış gibi hissettim. Küçük dayı, küçük dayı, küçük dayı, küçük dayı. Simalyang ve Şazahua, Hint yağı bitkilerinin ardından biri yüksek, diğeri alçak sesle bana doğru sesleniyordu. Tam ağzımı açıp onlara karşılık verecekken ağzıma çiş doldu. Dörtlü su püskürtme makinelerini kaldırıp telaşla pantolonların içine soktu. Ardından göz açıp kapamadan Hint yağı bitkilerinin arasında gözden kayboldular. Simalyang ve Şazahua köprünün oradan Yuni gibi kör kör bağırmaya devam ediyordu. Onların bağırışları çayırın üzerinde uzun süre yankılandı. Kendimi çok kötü hissediyordum. Bağırışları boğazımda düğümlendi. Güçlükle ayağa kalkmaya çalıştım ama daha tam doğrulamadan yine yere serildim. Birden Şazahua'nın heyecanla bağıran tiz sesini duydum. İşte burada. Kollarımdan tutup beni ayağa kaldırdılar. Hacı yatmaz gibi sallanıyordum. Şazahua yüzüme bakınca ağzını açıp "Vaa!" diye ağlamaya başladı. Simalyang kıçımı yoklayınca acı bir çığlık attım. Simalyang eline bulaşan kana ve ezilmiş dut yapraklarının yeşiline bakınca dişlerini gıcırdattı. Küçük dayı, kim seni dövüp bu hale getirdi? Onlar dedim. Simalyang, onlar da kim? Wun Yunyu, Wei Yangjiu, Ding Jingguo, bir de Gou Kunsheng. Simalyang, küçük dayı, önce eve dönelim, ninem meraktan çıldırmak üzere. Wu, Wei, Ding ve Guo denilen hergedeler beni iyi dinleyin, sizi piçler. Bugün kaçmış olabilirsiniz ama yarın saklanamayacaksınız. Ayın birini geçirdiniz ama 15'ine çıkamazsınız. Bir daha küçük dayımın bir kılına bile zarar verirseniz evinizin ortasında bayrak direği dikerim, dedi. Ayrım sonu, sayfa 539.